Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır. Ne diyorsanız günaydın. Bugün gecenin köründe yapılan işlerle, hani eskiden büyükler söyler ya, sizin de muhtemelen evinizin yaşlıları, tanıdığınız yaşlılar sık kullanırlardı. Gündüz çuvala mı girdi denirdi. Gece gece icat çıkartma denirdi. Gece bitsin bir sabah olsun hele hayır olsun falan denirdi. Bunlarla başımıza gelenleri konuşalım ve gerekçesini biraz tartışalım istiyorum. Günaydın. Sanırım yayının başında bir sıkıntı oldu ama galiba çözüldü anladığım kadarıyla. Dün gece Hazine ve Maliye Bakanlığı bir kararname yayınladı. Unutmadan şu yayını paylaşalım, aşağıdaki 3 noktaya bir dokunun. Yayını paylaş tuşunu tıkladıktan sonra nerede paylaşmak istediğinize karar verin ve yayınla deyin ki diğer dostlar da gelsin. Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınladığı kararname demeyelim aslında. Duyuruyla bundan daha 4 gün önce, hatta dün itibariyle düşününce 3 tam gün önce yayınladığı kararnameyi o öyle değil diye açıkladı. Neden? Hatırlayın, 12 Eylül tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, bu da böyle söyleyince 12 Eylül şeyi gibi, devamı gibi oluyor ama hakikaten öyle. Denilmişti ki dövizle yapılan sözleşmelerde 30 gün içinde Türk liraya geçme şartı getiriliyor. Taraflar oturacaklar, anlaşacaklar. Biz de burada şunu konuşmuştuk. Ya bu Türkiye'de yapılacak ekonomik bütün işlemlerin önüne geçer. Sadece AVM kiralarının Türk lirasına döndürülmesi olumlu bir davranış olabilir ama bunu doğru düzgün yazın. Çünkü bu ihracatçının elini iyice zorlar. Zaten düşen ihracat rakamlarıyla birlikte. Bir de Türkiye'nin, hani dün açıklandı ya, sanayi üretim endeksinde 5.6'lık bir artış var. Allah Allah, 5.6'lık artış. Temmuz ayı o. Temmuz ayında. Ve Temmuz ayında gösteriyor ki, bütün göstergelerde aslında anlatıyor ki bize, gıda ürünlerinin işlemesindeki artıştan kaynaklanıyor bu. Ama onun dışında imalat sektöründe çok ciddi şekilde bir düşüş var. Ve Temmuz ayı rakamlarıyla birlikte dün hemen kahramanlık hikayeleri başlandı. Denildi ki hemen, işte gördünüz, ekonomimiz coştu, bütün saldırıları savuşturduk. Ya saldırı falan savuşturmadın kardeşim, otur bir doğru düzgün konuşalım şunu. Asla kimse dinlemiyor. Neyse, gecenin köründe yayınlanan bu duyuruyla birlikte denildi ki yok yok öyle değil. Öyle değil. Bir kere bu sözleşmeleri yapan tarafların ikisinin de Türkiye'de yerleşik olması şartı getiriliyor. E tamam. Doğru düzgün de işte AVM'ler için yaptık bunu. Yok öyle değil. Ama eğer yurt dışı ile işlem yapıyorsan, evet, yurt dışından kredi kullanabiliyorsan dövizle sözleşme yapabilirsin. E o zaman bunu niye duyurdun ki? Zaten böyle çalışıyor insanlar. Zaten bunun dışında bir gelişim yok ki. Sen niye durduk yerde gecenin köründe yayınladığın kararnameyle ekonomiyi alt üst ediyorsun? Yaşadığımız son 4 gündür sadece bu. Büyük bir cehalet eşliğinde, aslında alakası olmayan, toplumu hiç ilgilendirmeyen, toplumun büyük bir kesimini ilgilendirmeyen saçma sapan düzenlemeler sanki ekonomiye bir can suyu veriliyormuş gibi tanıtılıyor. Çünkü anlatacak başka bir hikaye yok. Yok. Dün yaşadığımız İş Bankası rezaletini görün. Allah'tan sabah konuşmuşuz. Allah'tan sabah erkenden konuşmuşuz bunu ki, çünkü söylediklerimizin tamamı gün boyu kademe kademe yaşandı. İş Bankası'nın yaptığı açıklamadan sonra, üzerine hemen yaptığı açıklamadan sonra zaten kimsenin pek bir şey diyecek hali kalmadı. Çok böyle usturuplu bir şekilde haddinizi bilin. Haddinizi bilin bu Atatürk'ün mirası denilerek, hani dün sabah size burada anlattığım hikaye, ya bu para zaten Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kullanılıyor ki Allah var, hakkını teslim etmek lazım. Erdoğan'ın sözlerinde de var, o parayı kullanmıyorlar ama diyor. Ama bütün bu çakışmalar, bütün bu yaşananlar ekonomiye güvenin kırılması sonucunda oluyor. Ya Türkiye böyle bir ortamda daha 4 gün önce saçma sapan bir kararname yayınlayıp 4 gün sonra yine gecenin köründe yok yok öyle değil diye bir düzeltme yayınladığınız zaman Türkiye'ye kim güvenip de gelecek Allah aşkına? Kim? Ağustos ayı içinde verileri göreceğiz şimdi. Önümüzdeki ay bunları göreceğiz. Hani sanayi üretim endeksini. O da 2 ay geriden gelir veri olarak çünkü. Biz Eylül ayının içinde Temmuz ayının gerçekleşmesini öğrendik. Şimdi Ekim ayında da Ağustos gelecek. Ağustos ayı içinde. Düşünün, ihracat rakamlarında çok ciddi bir düşüş devam edecek. %6-6,5'lük bir düşüş var şu anda zaten. Neden? 9 gün bayram tatili yaşadık kardeşimiz. 9 gün ülke durdu. Doğru mu? Şimdi bu nasıl duyurulacak Ekim ayı içinde? İhracatın ithalatı karşılama oranı %80'leri geçmişti. Gördün mü? 90'a geliyor. Ya 90'a geliyor da işlemeyen ekonomide bu rakamın bir değeri yok ki. Bak şöyle yapalım o zaman. Ekonomide bütün sınırları kapatalım. Kontağı da indirelim. Ondan sonra bak gör, ihracat ithalatın %100'ünü karşılayacak. Niye? Hiçbir şey yapmayacaksın çünkü. Sen kapalı bir ekonomiye doğru mu gitmek istiyorsun? Bir yandan anlattığın bu değil ama. Sürekli bambaşka şeylerden bahsediyorsun. Bambaşka şeylerden. Dünyaya entegre olmaktan bahsediyorsun. Yandaş yazarlarının tamamı kriz var, kriz var diye burada uzmanımızı parçaladığımız dönemde yok bir şey, bunlar yalan söylüyor, alayı vatan haini diyenler şimdi diyor ki yazılarında krizin hiç olmazsa bir tane hayırlı sonucu oldu. Avrupa Birliği ile yakınlaştık. Avrupa Birliği ile mi yakınlaştın? Bunun için kriz yaşamana gerek yoktu ki. Hatta Avrupa Birliği ile ilişkilerini kriz yaşamadan çok daha rahat götürebilirdin. Niye böyle bir yola tevessül ettin? Çünkü büyük kahramanlık hikayeleri, cehaletten kaynaklanan büyük kahramanlık hikayeleri anlatılmak zorunda taraftarlara, yandaşlara, sempatizanlara. Şimdi burada sen bahsediyorsun. Bu bizim krizimiz değil. O zaman Abdülkadir Selvi ile konuş. Ciddi söylüyorum. Abdülkadir Selvi'ye konuş. Çünkü o diyor ki krizin böyle olumlu bir yanı var. Hangi olumlu yanından bahsediyoruz biz ya? Nasıl bir olumlu yandır ki bu? Vatandaşın hayatı sola yatarken birileri bunu olumlu olarak değerlendirebiliyor. Türkiye insani ve ahlaki değerlerden sürekli olarak kaymaya başladı. Ya havaalanında, havaalanı inşaatında işçiler eylem yapıyor. Bizim konuştuğumuz konu ölü sayısı. 300 mü 27 mi? Köşe yazarı bundan yazı yazıyor. İnsan mı öldü orada diye düşünmüyor hiç kimse. Bunun konuşulması üzerinde tartışma bile yok. Kaç kişi öldü? Bunu konuşuyoruz biz. Saçma sapan herkesin, Sağır Sultan'ın bile bildiği, ya böyle hibe mi olur kardeşim, dalga mı geçiyorsun benimle dediği şey, Cumhurbaşkanlığından örtülü ödeneğin miktarı açıklandığı zaman ancak insanların kafasına dank ediyor. Yayın ikinci bölümünde göstereceğim size. Ya 8 ayda 1 milyar liraya geçmiş durumda. 8 ay. Nereye gitti para? 1 milyar deyince şimdi siz daha iyiymiş canım bir şey yok demeyin. 1 katrilyondan bahsediyorum. 1 katrilyondan. Örtülü ödenek. İçinizde bilen var mı? Nereye gittiğini paranın? Yok değil mi? Bilme şansınız da yok zaten. Bilme şansınız yok. Olmayacak. Hiçbirimizin olmayacak. Çünkü bunun denetimi yok. Birileri saçma sapan işler yapıyorlar. O saçma sapan işleri sonradan akılları sıra düzeltmek için daha saçma şeyler yapıp çıkıyorlar ortaya. Ve insanlar diyor ki evet ya sanayi üretim endeksi bak 5.6 arttı. Halbuki ortalama piyasa beklentisi 2.3 civarındaydı. Ya neredeyse 2.5'a katlamış, süper rakam. Bir Allah'ın kulu da şunun üzerine düşünmeyi akledemiyor ya. Ya ne oldu da bu kadar arttı kardeşim? Ne oldu? Bugünden itibaren emekli maaş ödemeleri, aylık emekli maaş ödemeleri başladı. Bakın bakalım farkları görebilecek misiniz? Görebilecek misiniz? Takvim gazetesi cayır cayır yazıyor mesela. 467 lira zam, 582 lira zam. Bu ay delireceksin emekli falan filan. Nasıl olacak bu? Hangi parayla yapacağız biz? Ya ülkede çarkların dönmesi lazım ki çalışan da emekli olan da bu ülke içinde geçinen herkes bir şekilde hayatının nereye geldiğini görebilsin. Size çok komik bir örnek söyleyeyim mi? Çok komik. Bakın yaşadığımız krizin, hani bazıları diyor ya, yok yok kriz yok. Bugün akşam Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da ilk maçına çıkacak. Ve maçı şu anda hangi kanalın yayınlayacağı belli değil. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar şey olmuş. Bu kadar şey olmuş kardeşim. Sen maça mı taktın? Neden biliyor musunuz? Aslında onun sözleşmesi imzalandı. Türkiye'de hani Katarlı grup, Katarlılar 3 milyar 5 milyar sıkacak langır lungur var ya. Katarlı grubun elindeki Bein FC şu an itibariyle aslında bunun parasını ödedi. Ama bu maçların yayınına ilişkin döviz düzenlemesi hiç kimseyi mutlu etmedi. Şu anda şu maçı kimin yayınlayacağı belli değil. Türkiye'nin en büyük gazetelerini açın bugün. Bakın size çok önemli bir göstergeden bahsediyorum. Yaşadığınız örnekten, yaşadığımız örnekten bahsediyorum. Hani çok böyle daha seksi örnekler vermek mümkün. Ama herkesin elinin dokunacağı şeylerden anlatalım ki insanlar bilsin. Bugün akşam herkes televizyon karşısına geçecek. Futbolla ilgilenenler. Hangisinin? Hiçbir fikrim yok. Türkiye'nin en büyük gazetelerini açın. En büyük gazetelerini açın. O spor eklerinde bu akşam televizyonda ne var bölümüne bir bakın. Bu yok. Niye? E yok. Yok kardeşim. Çünkü döviz delirmiş durumda, insanlar önlerini göremediği için milli maçta da Ozan Bey'in yazdığı gibi milli maçta da aynı şeyi yaşadık biz. Bilmiyoruz. Niye? E hani öngörülebilir bir ülkeydi? Hani TRT'ye talimat verip TRT'ye tamam sen al bunları sen yayınla demeyi biliyorsun. Son dakikaya kadar spiker kulübesinde bekliyor. Anlatacağız mı anlatmayacağız mı hocam biz bu maçı diye. Bu sadece tek bir gösterge. Ya böyle saçma sapan ekonomi yönetilmez. Ekonomi hiç ama hiç hiçbir zaman bu kadar kepaze olmamıştı. 2001 krizi dahil olmak üzere. Niye biliyor musunuz? O dönemde krizin giderilmesine, önüne geçilmesine yönelik tedbir alacak bir ekonomi yönetimi oluşturulmuştu. Üstelik kendi ekonomi diyemez, ekonomi der ama bugünün iktidar ortaklarından bir tanesi o dönemde de aynı grubun içindeydi. Ama oldu. Şimdi öyle bir çaba yok. Niye biliyor musunuz? Ben biliyorum zannıyla, büyük bir saçma sapan böbürlenmesiyle aslında hiçbir şey bilmeyen insanlar ekonominin direksiyonunu tutmaya çalışıyorlar şu anda. Tutamazsın ki. Böyle olmaz. Hani diyoruz ya bazıları kızıyor. Aynı gemide miyiz? Aynı gemideyiz. Lan aynı denizin içindeyiz zaten. Beraber boğulmaya gidiyoruz. Biri o yüzden dokunmak zorunda. Bir ekonomi yönetimi, ciddi anlamda bir ekonomi yönetimi olmak zorunda diye bir senedir bu yüzden dilimizde tüy bitti. Şimdi yayının ikinci bölümünde göreceksiniz. Bütün gazetelerde şu var. Geçen hafta söylediğimden milim geri adım atmayacağım ben. Rusya'yla geçen hafta başlayan o görüşme trafiğinin içinde Soçi'deki dünkü zirveden uzlaşma çıktı. Gördün mü oğlum dediğimizi kabul ettirdik. Nedir dediğin? 15 Ekim'e kadar bir tampon bölge oluşturulacak 15-20 kilometre derinliğinde. Bütün muhalif unsurlar ağır silahlarını bırakıp bu bölgeye çekecek, geçecekler. Türkiye ve Rusya da bu sınırların denetimini alacak. Peki, şimdi işten bir parça anlayan insanlar, dün akşamdan beri bir sürü insanla konuşuyorum. Bu çünkü benim alanım değil. Ben şu yalanı söyleyemem. Benim alanım ekonomi değil. Senin alanın ekonomi değil. Hiç anlamıyorsun üstelik. Hiç, sıfır bile anlamıyorsun. Bu işten anlayan insanların söyledikleri şu. Bu, Rusya'nın aslında bölgede Amerika'ya karşı kendi koalisyonunu oluşturduğunun göstergesi. Ama şunu da unutmamak lazım diyor bu işten anlayan insanlar. Bu saatten sonra bölgede İdlib'e yönelik bir kriz çözülmüş olabilir. Çözülmüş görünüyor olabilir. Ama yepyeni bir sorunun kapısı aralanmıştır artık. Nedir? Sürekli olarak Erdoğan'ın söylediği, her yerde anlatmaya çalıştığı Fırat'ın doğusu problemi. Fırat'ın doğusu problemi. Neden? Çünkü Soçi zirvesinin ardından yapılan açıklamada da Erdoğan'ın sözleri, bölgedeki asıl tehlike YPG-PYD grubudur sözü vardı. Hatırlıyor musunuz? Bunun aslında Amerika ile iş tuttuğu bilinen bu organizasyonun, PYD-YPG'nin Amerika ile organizasyon iş tuttuğu çok net bilinen grubun bu saatten sonra Ruslar açısından da bir pazarlık unsuru olabileceğini söylüyorlar. Neden? Çok net bir şekilde gelinen nokta artık bize şunu gösteriyor ki Suriye'nin kuzeydoğusunda özerk bir bölge oluşturma çabası var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ve Ruslar da buna çok aslında dışarıdan olmaz diye bakmıyorlar. Sadece benim payıma ne düşecek telaşı var. İşe böyle bakarsak biz tıpkı ekonomide olduğu gibi geçici çözümü bulduk. Doğru mu? Yarın ne olacak? Yarın ne olacak? Ülkece sınırı kapatıp başka bir yere mesela deniz kenarından hiç olmazsa deyip Finlandiya'ya mı yanaşacağız? Ülkeyi oraya mı taşıyacağız? Böyle bir şansımız yok. Uzun vadeli politika uygulamak tıpkı ekonomide olduğu gibi iç ve dış siyasette de gerekliliktir. Ama bizde yok. Sadece bugünü kurtaralım. Ne olacak ya? 3 gün sonra gecenin körü kararnamesi, gündüz çuvala mı girdi kararnamesiyle toparlarız. Fark etmez. Ama bu arada ekonomi ne hale gelir? İnsanlar hiçbir şekilde buraya güven duymaz. Bu yıkıntının altından Türkiye nasıl kalkar? Kimsenin umurunda değil. Bakın deniyor ki bugün. Özellikle hani bazı yazarlar gösterge statüsünde Türkiye'de. Çünkü onlar hükümet adına, devleti yönetenler adına görüşlerini kamuoyuna sunmakla mükellefler. Onlar yazıyorsa bilgiden değil, talepten yazıyorlar. Bu yazılacak. Yaz. Selvi'nin bugünkü yazısında deniyor ki, Amerikalı pastör Brunson'un avukatıyla konuştum. Evet, şimdi gerekçeli kararın yayınlanmasının ardından 13 Ekim'e kadar Anayasa Mahkemesi'nden bir karar bekliyor. Hoppala, nereden çıktı bu? Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacakmış. İyi de bugüne kadar Anayasa Mahkemesi benzer başvuruların çoğunda beni bulaştırmayın kardeşim, bana dokunmayın, ellemeyin, şahit mahit yazarlar deyip sıyrılmadı mı? Sıyrıldı. Nasıl oluyor bu kadar net yazılıyor? Üstelik içinde hatırlatma ne biliyor musunuz? Mehmet Altan kararı uyarınca diyor. Mehmet Altan kararı uyarınca mı? Allah Allah. Aslında geçmişte Anayasa Mahkemesi'nin hiçbir şekilde dahil olmadığı, ya hocam şimdi çıkartırız, yani fırça yapmayın diye üzerinden geçtiği kararlar var. Neden Mehmet Altan? Bakın gelinen nokta Suriye'de İdlib'de yaşananların, İdlib'den sonra Fırat'ın doğusunda yaşanacaklarında iç ve dış siyasetten bağımsız olmadığının göstergesi. Ama şu yayının başından beri 15 dakikadır anlattığım şekliyle ekonomide bu kadar kırılgan hale geldiğiniz andan itibaren siyasette de kırılmak dışında bir seçeneğiniz kalmıyor. Bu Türkiye'nin baskıya açık bir ülke haline gelmesi demek. Hukukun bu kadar eziliyor olması baskıya açık bir hale gelmemiz demek. Pek çok örneğini yaşadık. Dün yine iktidar gösterilerinde vardı. İngiliz PKK'lıya ceza, kız arkadaşına da ceza. Nerede kız arkadaşı? Gitmiş. Nasıl gitmiş? E salmışsın. Evet ama sonra yurt dışına çıkış yasağı koyduk. Bütün bunlar yaşanırken Türkiye aslında kendini iç düzeninin içinde, iç dinamiğinde toparlaması gereken ekonomi alanında çok saçma açıklar veriyor. Çok saçma. Şu yaşadıklarımız dünkü İş Bankası rezaleti. Ya dün sabah söyledim bir kere daha söylüyorum. Bakın bir yıldan uzun süredir burada ekonomide bir kriz yaşandığını, bunun artarak ve derinleşerek devam ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Kimine göre bunu vatan hainliğinden yapıyorum. Kimine göre sadece iktidar düşmanlığından yapıyorum. Allah'tan az da olsa bir grup biliyor ki hayır tek gerekçesi şu. Ekonomist olarak bu işe baktığın zaman nereye battığını görüyorsun. Ama burada bir yıl boyunca bir kere bile dün sabah söylediğim gibi bankacılık sistemini kırılgan hale getirecek tek bir cümle eleştiri duymadınız. Duyamazsınız. Neden? Çünkü bu işin kalbi. Eğer bankacılık sisteminde bir kriz yaşanırsa, bir sıkıntı olur, bir dalgalanma yaşanırsa bunun önüne geçmek çok zor. Herkes çok sorumlu davranmak zorunda. Herkes. Ben de dahil, siz de dahil. Hepimiz orayı başka bir yerde tutmak zorundayız. Oysa 16 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında sürekli olarak reel sektör temsilcileriyle, KOBİ'lerle karşı karşıya getirilen ve düşman ilan edilen bir banka yönetimi var. Buna bir de iktidar şakşakçısı gazeteleri ekleyin. 6 ay içinde faizden şu kadar para kazandılar. Oo, karı katladı, cebine katladı bilmem ne diyen gazeteleri düşünün. Böyle bir düşmanlaştırma politikasının içinde yanında uslu hanımlar, uslu beylerle yaptığı seyahat sırasında İş Bankası'nın şu anki düzenini tartışmaya açmak Türkiye'de ekonomiye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Dün İş Bankası hisseleri %4 değer kaybetti. Sabah söyledim ya, bakın yine söylüyorum. Normalde biz demokratik bir ülke olsak, hukukun üstünlüğü geçerli olsa bu topraklarda, bunu yapan insanların alacağı cezanın haddi hesabı olmaz. Göremezsiniz, anlayamazsınız bile. Bizde bir şey oldu mu? Hayır. Hayır. Ben size olacağı söyleyeyim. Öyle demek istemedi ki. O değil ya. O değil, ondan bir şey olmaz. Yani tam da o değil. %4'tü benim, yani en son yaptığım şeyde yayına hazırlanırken ben %4 diye not almışım. Bu zarar sadece İş Bankası'nın kağıt üzerinde kaybettiği para değil. Ülkede bankacılığın itibarı ve bu kadar kırılgan bir ekonominin içinde itibar kaybından bahsediyoruz. Bu çok riskli. Çok çok riskli. Ve insanlar şimdi saçma sapan bir yerinden tutturup Atatürk'ün mirası. Ya kardeşim çok basit bir şey. Dün sabah anlattım ya, bunun üzerinde bu kadar büyük kahramanlık hikayesi anlatmaya falan gerek yok. Açar okursun. İş Bankası'nın internet sitesinde yazıyor zaten dün sabah bu saatlerde söylediğim gibi. Hani herkes oturdum İş Bankası tarihi inceledim falan. Ya atma ya. Atma kardeşim, atma. Yazıyor internet sitesinde. Atla deve değil bu. Orada diyor ki bu para bize gelmez. Bizim değil kardeşim bu. Atatürk şahsi mirası içinde. Hani bazıları diyor ya Cebi Hümayun, neden? Senin hayalin o. Senin hayalin, kendin için hayal ediyorsun onu. Ve bunu asla aklından bile geçirmemiş bir adamın üzerinden söylüyorsun. İstese bunun 80 katını yapabilecek bir adamın üzerinden söylüyorsun. Şahsi serveti içinden böyle bir banka kuruluşu sırasında, ilk yerli ve milli bankasını kurarken böyle bir 250 bin liralık sermaye koyup üzerine de o yönetimdeki hisselerini kendi mirası içinde sadece temsili için CHP'ye bırakan bu ülkenin kurucusundan bahsediyorsun. Derdin onu tartışmaya açmak. Ama öbür taraftan Türkiye'de yaşanan ekonomik krize bir müsebbip bulunmalı artık. Bizim yaşadıklarımızın temel gerekçesi bu arkadaşlar. Hiç kimse eğip bükmesin. Şu anda ben yapmadım, o yaptı denilecek biri aranıyor. Geçen haftaya kadar, yani biz bu yayını şu anda 18 Eylül tarihinde yapıyoruz. 14 Eylül Cuma gününe kadar o belliydi. Kim? Merkez Bankası Başkanı. Ama anlaşıldı ki Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde durmayacak bu. Bir yakar top oynanıyor. Ciddi söylüyorum. Birilerini vurup ebe yapmaya çalışıyorlar şu anda. Kim? Merkez Bankası Başkanı yırttı. Çünkü adam dedi ki, hocam bu. Çünkü ekonomi yönetiminde dedi ki, evet buymuş ya. Şimdi İş Bankası üzerinden CHP. Ya ne alakası var kardeşim? Ne alakası var? Benim %4 diye yayına aldığım ama bazılarınızın %6 diye düzelttiği o zarar, İş Bankası'nın dün hisselerindeki değer kaybı ekonomi için olumlu bir şey mi ki sen hala tartışıyorsun bunu? Gecenin köründe bir şeyler yapılıyor. İhtiyarların eskilerin söylediği gibi. Bir şeyler yapılıyor gündüz çuvala girmiş gibi. Sonra üzerinde tartışıp şu anlatılmaya çalışıyor insanların. Yok ya yok, öyle tam öyle değil o. Nasıl tam öyle değil? Bu arada ekonomi iyice sola yattı gidiyor. Biz yaşadıklarımızı anlamlandırmaya çalışırken ekonomi yerin dibine giriyor. Şirketlerin iflas listeleri yayınlanıyor ya. Ya bu Allah'tan reva mıdır kardeşim? Yaşadığımız ne bizim o zaman? Niye mesela bu ülkenin bir ekonomi yönetimi var? Böyle yaşanacaksa bırakalım çarpa çarpa sağa sola gidebildiği yere kadar gitsin. Bir yandan düzenleme yapılırken daha da fazla bölmeye çalışıyorlar. Ya gerek yok. Alınacak tedbirler, atılacak adımlar ortada. Bak Merkez Bankası'nın adımıyla başladın, zannı uyandırdın insanlarla. Sonra yaptığın saçmalıklarla insanlar diyor ki, özellikle yabancı yatırımcı diyor ki, yok babacığım ya, düzelmez burası. Düzelmez. Varsa sıcak paramız gir çık yapalım. 3 günde 5 günde alırız sakalımızı devam ederiz. Gerçekten de öyle yapıyorlar. Ülkenin anlı şanlı kurumları ard arda batmaya başladı. Ama biz diyoruz ki yok ya, bizi çok seviyor. Katar emiri bize uçak hibe etti. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ülke olarak uçağı mı yiyelim hep beraber? İkinci el spotçu pazarında bozdurup onun parasını mı dağıtacaksınız mesela emeklilere falan? Yok. Mesela o uçağın charter seferlerinde çalıştırılması karşılığında kazanılacak parayla bugün yayınlanacak maçın naklen yayın ihalesini mi alacaksınız? Hı? Yo. Ya o zaman ne işime yaradı benim uçak ya? 18 tane uçağı olduğu devletin dün açıklandı. Pardon, 16 tane. 16 uçak. Ya ne yapacağız biz bu uçakları kardeşim? Ne yapacağız? Zannedersin ki uzay savaşları yaşanıyor ve Türkiye'yi yönetenlerin tamamı da o hani ünlü Amerikan filminde ertesi günde olduğu gibi Amerikan başkanı gibi hepsi pilot. Sürekli uçuyoruz biz. Bu nedir? Bu nedir? Bir saçmalığın içinde dönüp durmaya devam ediyoruz ama her geçen gün daha da ağırlaşıyor işimiz. Çok zor bu. Gerçekten çok zor. İçinden çıkılmaz bir hal alıyor kredi sorunu Türkiye'de. Ve bankaları bizler el üstünde tutmaya çalışırken asıl el üstünde tutması gerekenler ezip yerin dibine batırıyorlar. Peki buradan nasıl çıkacak? Dün akşam şöyle bir haber geçti. Ben devamında, haberin devamında uğraşamadım doğrusunu isterseniz. Akbank'ın sendikasyon ödemesini gerçekleştiremediği söylendi mesela. Doğrudur, değildir, bilmiyorum. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ama bunun hani eskilerin tabiriyle şuyu vukuundan beter. Yani söylentisi gerçekleşmesinden daha kötü bir şey olduğunu anlamak gerekiyor artık. Bunların hiç konuşulmaması gerekiyor. Bankacılık sistemini el üstünde tutmak gerekiyor. Hiçbir şekilde krizden etkilenmesine izin vermemek gerekiyor. Oysa bugün yapılan bunun tam tersi. Ekonominin E'sinden anlamayan bir grup kara cahil hala ekonomi yönettiğini zannediyor. Elimize kalan bu işte. Elde bir tane uçak var. Hani sonrasında artık zeytinyağlı mı yaparız, ızgarası biraz kuru olur belki ama uçağı yiyebiliriz. Onun dışında işte emekli maaş farklarına ilişkin düzenlemeyi nasıl yapacaklar? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ne yapacaklar? Mesela bu akşam Galatasaray maçı yayınlanacak mı herhangi bir televizyon kanalından? Hiç bilmiyorum. Akşam üstüne doğru kriz çözülürse olabilir. Ama onun dışında aslında iyiyiz ya, fena değiliz. Gerçekten. Bir de şu gündüz kararname yayınlamaya alışabilsek, yani insanların rahatça tartışıp ya saçmalama bu ne be böyle bir şey olur mu demesinden korkmasa cahil yönetim, cahil ekonomi yönetimi, o zaman iş daha da rahatlayacak. Fena değiliz aslında. Gerçekten fena değiliz. Hani ölmediğimiz müddetçe nefes alıyoruz. Tıbbi söyleyişle vital bulgularımız stabil seyrediyor. Nereye kadar? Vallahi bilmiyorum. Makineye bağlı yaşarken hiç fena görünmüyorsun böyle durumlarda. Çünkü bir yandan başucundaki cihazlardan böyle periyodik sesler geldiği sürece iyidir, iyidir. Daha fazlasını beklememek lazım diyorlar. Öbür taraftan insanlar diyor ki bize uçak iyi bektiler. Çok, yani şu anda itibarımız anlatılamayacak noktada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden gelip bir dakika birader aynı şeye inanmıyoruz tamam da evet aynı ülkeyi seviyorsak oturup konuşmak zorundayız diye anlatıyorsunuz burada sizle gelip. Derdimiz hakikaten bu. 3 yıldır sadece bunun için yapıyoruz biz bu yayını. Evet farklıyız. Ne olmuş? Birbirimize benzemiyoruz. Evet. Etnik kökenlerimiz, yetiştirilme tarzlarımız, inançlarımız, inançsızlıklarımız, cinsel yönelimlerimiz hepsi farklı. İyi ki öyle. Herkesin birbirine benzediği bir ülke ne kadar tatsız bir yer olur düşünsenize. Farklı fikirler olacak ki daha da zenginleşelim. Fikir dünyamız ülkemize de yansısın. Derdimiz bu. Küfretmeden, hakaret etmeden, kimse kimseyi tehdit etmeden yapabiliriz. Biz 3 yıldır yapıyoruz. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. İyiymiş bu yayın sürsün ben ne yapabilirim o zaman diyenler. Patreon.com bu yayını desteklemek için en net mecra. Patron kelimesindeki R ile O arasına E koyacaksınız bir tane. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. YouTube'da Ünsal Ünlü kanalına abone olun lütfen. Paralı pullu bir şey değil. Sadece ama sadece bir mail adresi yazacaksınız. Ve o mail adresini yazdıktan sonra bir de bir zahmet yayınları atlayıp zıplamadan izleyeceksiniz. Bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olmak. Birbirimizden korkmadan konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir 50 dakika kadar sonra, 45-50 dakika kadar sonra gazetelerle burada olacağım. Uygunsanız o yayına. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına. Bekliyorum hayatımızı konuşmaya devam etmek için. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.